Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri, bir Şebnem Kuşağı programında daha sizlerle beraberiz. Ben Deniz Ömer Faruk Demireşik. Bu hafta sizlerle geçtiğimiz haftalarda başlamış olduğumuz Âl-i İmrân suresinin ayetlerini şöyle bir kısaca hatırlayalım. Hem toparlayalım hem yeni birkaç cümle ekleyelim. Sonra da inşallah bir sonraki ayet-i kerimeye başlamış olalım. Şu ana kadar Âl-i İmrân suresinin 3 ayet-i kerimesi üzerinde konuşmuştuk. İlk ayet-i kerime Elif, La, Mim. Yani huruf-u mukatta olarak kesik kesik harflerdi. İkinci ayet-i kerime Allahu la ilahe illa hu el hayyul kayyum şeklinde bizim Bakara suresinde yer alan ayetel kürsi olarak ifade ettiğimiz, bize öğretilen, hadis-i şeriflerde bildirilen bir ayetle benzerlik arz ediyordu. Yine hatırlayacağınız üzere bu sure özellikle Necran Hristiyanlarının Medine'ye gelip Peygamber Efendimiz'e bir takım sorular sormaları ve onların içlerinde bulunduğu gafleti, dinden uzaklaşmayı, sapıklığı anlatmak üzere daha çok muhataplarının Hristiyanlar olduğu, onların akidelerine, yanlışlarına cevaplar olduğu bir sureydi. Bakara suresinde Rabbimiz daha çok Yahudilerin inançlardaki yanlışlarına, ahlak ve karakterlerindeki zaaflarına işaret etmişti. Bakara suresinden hemen sonra gelen Âl-i İmrân suresinde de daha çok Hristiyan akidesinde yanlışlara, Allah'a ortak koşmalarındaki hataya ve bu manada yine onlarla birlikte Arabistan bölgesinde yaşayan diğer müşriklere, Allah'a ortak koşan putperestlere cevaplar içeriyordu. Bu ifadeyi, yani Allahu la ilahe illa hu ifadesini kelime-i tevhid olarak ifade edebiliriz. Kelime-i tevhidde Rabbimiz uluhiyetin, Rab olmanın sadece kendisine mahsus olduğunu, ibadet edilecek tek varlığın, tek hakiki mabudun o olduğunu ifade buyurmuştu. Burada özellikle El Hayy ve El Kayyum isimlerinin seçilmesi hem Hristiyanlara hem Yahudilere ve özellikle Mekke, Medine'de yer alan müşrik Araplara cevap niteliğindedir. Şöyle ki bir Rab, bir ilah, bir mabut, bir tanrı her şeyden önce El Hayy olmalıdır. Canlı ve diri olmalıdır. Bu ifadeyle Rabbimiz cansız insanların kendi elleriyle yaptığı, tahtadan taştan oyup heykel olarak karşısına durup secde ettiği, hürmet gösterdiği, kurban kestiği vesaire bütün putları reddetmiştir. Yine El Hayy ismiyle Rabbimiz kendisinde fanilik bulunan, doğmadan önce bir müddet yok olup doğduktan sonra insan suretinde bir müddet yaşayıp sonra tekrar ölen, yani iki yokluk arasında geçici bir süre var olan bütün insan tanrılarını da reddetmiştir. Maalesef tarih boyunca insanlar içlerindeki inanç, inanma meyli sebebiyle çok farklı şekilde çok farklı varlıklara kulluk arz etmişler. Onların önünde iki büklüm olmuşlardır. İnsanın fıtratında var olan inanma meyli eğer hak bir yola sevk edilmezse, o güzel duygu bambaşka sapıklıklara yol açmaktadır. Eğer hakkı bulamamışsa, hakka yönelememişse, değişik varlıkları kendinden beden olarak, kendinden mahiyet olarak daha aşağı olan varlıkları bile insanlar ilah görmüşler. Kendi elleriyle ürettikleri hayali bir takım isimlere de yine bu unvanı vermişlerdir. İşte Rabbimiz ilah olmanın gereğinin öncelikle el-hay, devamlı canlı ve diri olmaktan geçtiğini gösteriyor. Öyle bir canlılık olmalı ki, o kendisine tapan insanlardan daha önce var olmalı, onlarla birlikte bulunmalı, o insanlar yok olup gittiğinde de canlılığını devam ettirmeli. Hatta ilah dediğimiz şey, bütün canlı cansız varlıklara mahiyetini verecek, canlı varlıkları can sahibi kılacak, gerektiğinde de canlarına el koyacak bir vasıfta, mahiyette olmalıdır. İşte bütün bu vasıfları sadece ve sadece Rabbimiz Allah Teala taşımaktadır. Bu ifadenin, bu kelimenin seçilmesinde Peygamber Efendimizin de sebebi nüzulde Hristiyanlara sorduğu sorular arasında Hazreti İsa'nın dünyaya geliş macerası yer almaktadır. Hazreti İsa mucizevi bir şekilde Meryem annemizin karnında, batnında, rahminde Allah tarafından var edildikten sonra dünyaya gelmiş ve bir müddet yaşamış, sonra da göğe yükseltilerek insanların arasından ayrılmıştır. Bu bir tarihi kesit içindedir. Hristiyanlar daha sonra bu tarihe, Hazreti İsa'nın doğduğu güne miladi sıfır tarihini vermişlerdir. Şimdi Hristiyanların inandığı, düşündüğü gibi kabul edecek olursak, sıfır tarihinden önce Hazreti İsa yoktu. Bu nasıl bir tanrıdır ki, nasıl Allah'ın oğludur ki, daha önceki zamanlarda canlı değildi, var değildi. Ve yine tarihi kaynaklardan öğrendiğimize göre Hazreti İsa 30 yaşında nübüvvetle vazifelendirilmiş, 3 yıllık bir peygamberliğin ardından 33 yaşındayken göğe yükseltilmiş veya vefat etmiştir. Dolayısıyla 33-35 diyelim, yuvarlak hesap 50 diyelim, miladi 50 tarihinden sonra Hazreti İsa ile ilgili hiçbir canlılık emaresi yoktur. Yine bu nasıl bir tanrıdır ki yaklaşık 30 yıl, 50 yıl yaşadıktan sonra yok olmuştur, kaybolmuştur. İşte el-hay olan Allah-u Teala böyle bir noksanla vasıflandırılamaz. O belli bir tarihte canlanmış, sonra yaşayıp yok olmuş değildir. O hep vardı ve hep var olacaktır. Aynı şekilde El-Kayyum ismi de Cenab-ı Hakk'ın hiçbir varlığa muhtaç olmadığını, hiçbir varlığın gücüyle ayakta durmadığını göstermektedir. Biraz önce anlattığım üzere Hazreti İsa dünyaya gelmek için Hazreti Meryem'e muhtaç olmuştur. Hayatta kalabilmek için, canlı olarak yaşayabilmek için yemiştir, içmiştir, diğer insanlar gibi ihtiyaçlarını karşılamıştır. İşte Rabbimiz böyle bir beşeri zaaftan, böyle ihtiyaçlardan münezzehtir. O hiçbir varlığın yardımına muhtaç olmaksızın vardır, varlığını devam ettirmektedir ve ettirecektir. Ancak bu vasıfları taşıyan bir varlık Rab olabilir. İlah ve hakiki mabut olabilir. İşte surenin başında El-Hay ve El-Kayyum esmasının seçilmesi de Rabbimizin ne büyük bir ilah olduğunu, başka hiçbir tanrıda insanların yakıştırdığı tanrı kelimesiyle, mabut kelimesiyle, ilah tanrı kelimesiyle benzemeyen özellikleri olduğunu gösteriyor. Şüphesiz Allah'ın Esma-i Hüsna'sı, güzel isimleri, güzel vasıfları bu iki sıfattan ibaret değildir. Yani El-Hay ve El-Kayyum isimleri dışında da Allah-u Teala'nın pek çok ismi ve sıfatı vardır. Bir kısmını kendisi bize bildirmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Bir kısmını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildirmiştir. Biz Allah Teala'ya onun bize kendisini tanıttığı gibi iman ederiz. Onun tanıttığının dışında ona bir takım sıfatlar eklemek, onu yüceltmek değil, onu yanlış tanımak, tanıtmaktır. O yüzden Allah'ın kendisini bize tanıttığı kadarıyla iktifa etmek, yetinmek, bunun üzerinde, bunun ötesinde bir şey konuşmamaya çalışmak da şarttır. Rabbimiz El-Hay ve El-Kayyum oluşu vesilesiyle kendi canlılığını, kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadan varoluşunu insanlara bildirmek üzere bir takım elçiler seçmiştir, peygamberler göndermiştir. Bu elçileri insanlar içinden onların en olgun, en kamil ve irşada en ehliyetli olanlarından seçmiştir. Onlara sözlü talimatlar verdiği gibi kalplerine bir takım vahiylerle emir ve yasaklarını, dinini, şeriatını öğrettiği gibi bir de vesikalar niteliğinde kitaplar indirmiştir. İşte 3. ayet-i kerimede Rabbimiz bu kitaplardan haber veriyor. Nezzele aleykel kitabe bil hakki musaddikan lima beyne yedeyhi ve enzele't tevrate vel incil. Allah Tevrat ve İncil'i peygamberlere bir kere de indirmiştir. Hazreti Musa'ya Tevrat'ı, Hazreti İsa'ya İncil'i bir kere de topluca indirmiştir. Bu yüzden de ayet-i kerimede enzele, indirdi fiili, kalıbı tercih edilmiştir. Kur'an-ı Kerim ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme peyderpey, parça parça, ayet ayet, sure sure 23 seneye yayılarak indirilmiştir. Bu yüzden de yine ayet-i kerimede nezzele aleykel kitab ibaresinde nezzele fiili tercih edilmiş. Arapçadaki gramer kaidelerine göre bu fiil parça parça bir işin oluşunu göstermektedir. Gerek Tevrat'ın, gerek İncil'in ve gerekse en son kitap olan Kur'an-ı Kerim'in kaynağı birdir. Allah Cebrail aleyhisselam vasıtasıyla bu peygamberlerine emirlerini, vahiylerini ulaştırmıştır. Tevrat ve İncil belli bir dönem, belli bir topluluğa inmiş, onların içinde bulunduğu bir takım yanlışlara, hastalıklara ilaç olacak reçeteler sunmuştur. Onların geliş yeri ve zamanı sınırlıdır, muvakkattir, mahduttur. Bu sebeple birisinin inişiyle diğerinin hükmü kalkmıştır. Fakat Kur'an-ı Kerim gelince daha önce gelmiş bütün kitapların hükmü kaldırılmıştır, nesh olmuştur. Bunda İslam alimleri ittifak halindedir. Malumunuz gazetelerde, televizyonlarda zaman zaman falanca kaçakçıların elinde şu kadar yıllık Tevrat, bu kadar yıllık İncil'e ulaşıldı diye bir takım haberler çıkıyor. Eğer gerçekten bugün Hazreti Musa aleyhisselama indirilmiş tabletler halindeki o ilk Tevrat nüshalarına ulaşılmış olsa bile bunlar daha sonraki tahrif, değişiklik, bozulmalardan korunmuş en saf, en doğru şekilleriyle Allah'tan indirildiği gibi elimizde olsa bile biz onların hükmünün kaldırıldığını kabul ediyoruz. Onlar o halleriyle bile bugün insanlığı hidayete ulaştıracak vasıfta değillerdir. İşte Kur'an-ı Kerim'in tasdik ettiği inanç ve ahlak olarak o ilk indirilen Tevrat'ta ve İncil'deki esasların kendisiyle aynı ana prensipler çerçevesinde olduğudur. Tevrat'ı Allah indirmiştir. Onda indirilen şekli Kur'an-ı Kerim'in tasdik ettiği şeklidir. O haliyle o günkü insanları, sorumlu olan kimseleri Allah'a ulaştıran bir hidayet kitabıdır, bir rehberdir. Ama bugün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem geldikten sonra artık onlar bu hidayete ulaştırma vasıflarını kaybetmişlerdir. Çünkü onlar nisbi, bölgesel bir takım hükümler içermektedir. Kur'an-ı Kerim'in inişiyle din tamamlanmış, en mükemmel formatına, en mükemmel şekline ulaşmıştır. Kur'an-ı Kerim geldikten sonra artık gerçek halleri bulunmuş olsa bile Tevrat ve İncil'e uymak, onlara iman etmek, onları uygulamak yeterli değildir. Biz müminler olarak Tevrat ve İncil'in ve tabi Davud Aleyhisselam'a indirilmiş Zebur'un Allah tarafından indirildiğine, ilk indiriliş şekilleriyle Hakk'a ve hidayete ulaştırdığına inanıyoruz. Bu bizim akidemizin en büyük prensipleri. Ancak her bir kitap zaman içinde insan müdahalesiyle değişmiş, bozulmuş, asıl hallerini kaybetmiştir. Bugün ellerimizde gezen Tevrat'a baktığımız zaman orada yüz kızartıcı pek çok sahnenin bulunduğunu görürüz. Bu Tevrat'ta peygamberlerden bazıları kendi kızlarıyla zina etmiş, bazıları putlara tapmış, bazıları içki içmiş, bazıları kendi komutanlarının karısına göz dikerek o kadına sahip olmak için o komutanı ölüme göndermiştir. Bunlar normal bir insanın, temiz bir ahlakın, temiz bir fıtratın kabul edemeyeceği, bir peygambere bırakın yakıştırmayı, normal bir insana bile ahlaki zaaf getiren bir takım özelliklerdir. Bunlar Allah'ın indirdiği Tevrat'ta bulunan hikayeler, kıssalar değildir. Bunlar insanların kendi ahlaki zaaflarına mesnet teşkil etsin, delil teşkil etsin diye bozdukları, değiştirdikleri kıssalardır, menkıbelerdir. Dolayısıyla ilk halleri bile bugün insanlığa tam bir hidayet veremeyecek bu kitapların şu an değişmiş, bozulmuş şekilleri elbette ve elbette insanlığı Hakk'a, hidayete, Allah'a ulaştıramaz. Bugün Allah'a ulaştıracak tek yol onun indirdiği son din Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz'dir. Rabbimiz bizi bu yoldan ayırmasın. Hidayete ulaştırdıktan sonra ayaklarımızı kaydırmasın. Bu üç ayet kısaca bu şekilde toparlarsak, bir sonraki ayette de Rabbimiz Estağfirullah, Bismillah, min kablu huden linnâsi ve enzelel furkân, innellezîne keferû bi âyâtillâhi, lehum azâbun şedîd, vallâhu azîzun zintikâm, buyurmaktadır. Âl-i İmrân suresinin bu dördüncü ayetinin mealini verip programımızı sonlandıralım. İnşallah önümüzdeki hafta dördüncü ayet üzerinde konuşmaya devam ederiz. Rabbimiz şöyle buyuruyor: daha önce bu kitapları insanlara doğru yolu göstermek için toptan indiren O'dur. Böylece O, hakla batılı ayıran bütün delilleri indirmiştir. Allah'ın ayetlerini inkar edenler yok mu? Onlar için şiddetli bir azap vardır. Allah, kudreti daima üstün gelen ve haksızlardan intikamını alandır. Rabbimiz bizi hidayetten ayırmasın. Muhterem dinleyicilerim, programımızın ikinci kısmında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis-i şerif okuyorduk. Bugün de Hazreti Ayşe'den şöyle bir hadis karşımıza çıktı. An Ayşe'te radıyallahu anha kalet. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men ahdese fi emrina hada ma leysa minhu fehuve raddun. Muttefakun aleyh. Ayşe radıyallahu anhadan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim bizim bu dinimizde ondan olmayan bir şey ortaya çıkartırsa o şey kabul edilmez. Hadis-i şerif Buhari'de ve Müslim'de yer almaktadır. Ayrıca benzer bir ibare de İbn-i Mace'de Mukaddime babında yer alır. Muhterem dinleyicilerim, hadis-i şerif çok açık. Fakat üzerinde çok şey konuşulabilecek genişlikte bir hadis. Bu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ne kadar önemliyse, onunla aramıza yıllar, asırlar girdiğinde daha büyük bir ehemmiyet arz etmektedir. Dinde olmayan, aslı dinde bulunmayan, dini bir kaynaktan neşet etmemiş her türlü husus bid'attır. Sonradan eklenmiş, sonradan çıkmış şeylerdir. Bazı bid'atlar vardır ki, yani Peygamber Efendimiz zamanında olmayan bazı işler, bazı uygulamalar, bazı malzemeler, mekanlar vesaire vardır ki zaman içinde çıkmıştır. O zaman geçmişte bulunmayan, sonradan veya şu an ortaya çıkmış her şey bid'at midir? Buradaki ince ayrım bunun dinde olup olmamasıdır. Peygamber Efendimiz zamanında insanlar atla, deveyle yolculuk yapıyorlardı. Bugün ise arabayı, otobüsü, uçağı, helikopteri, gemiyi ve treni kullanıyor. O zaman bütün bunlar birer bid'at mıdır? Çok geniş kelime anlamıyla bakarsak evet bid'attır. Ama hadis-i şerif bu bid'at ölçüsünü sınırlamaktadır. Bunların dinde olup olmamasına bakarız. Zamanın değişimiyle maslahat icabı, insanların ihtiyacına göre bir takım şeyler, bir takım malzemeler, aletler üretilebilir. Asıl itibariyle insanlara faydası olan bu tür vasıtalar, araçlar bid'at olarak değerlendirilemez. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında o günün ihtiyaçlarına, ihtiyaç ve imkanlarına göre mescit dört duvardan ibaretti. Üstü de açıktı. Altında da çöl kumu vardı. O zaman bütün her yerdeki mescitler bu minvalde mi yapılmalıdır? Yağmur, çamur, kar, soğuk olduğunda insanlar böyle mescitlerde rahat edebilir mi? Bu bir araçtır. Dinde olan bir şey değildir. Burada esas insanların huzur içinde ibadet edebilmesidir. O günün iklim şartlarına, toprağa göre, bulunan mekana göre, malzemeye göre bir mescit şekli yapılmıştı. İlla her yerde, dünyanın her yerinde bu şekilde mescit yapılmalıdır, yoksa sünnete aykırıdır, bid'attir denilemez. O halde bid'ati de kendi içinde gruplara ayırmak lazım. Bazı şeyler var ki, mesela askeri imkanlar, düşmanın silahıyla silahlanmak gibi, bunlar zaruri ihtiyaçlardır. Müslümanların kendi devirlerini, kendi ölçülerini, şartlarını geliştirmesi ve düşmanın silahıyla silahlanması şarttır. Sonradan çıkan bir takım silahlar bid'at sayılmazlar ve duruma göre, şartlara göre vacip hükmüne kadar bu bid'atın şekli değişir. Fakat kitap ve sünnette esasları, sınırları belirlenmiş. Dinde bir takım değişiklikler yapılınca bunun durumu mekruh ve harama kadar değişir. Eğer inançta bir takım sapıklıklar icat edilmişse, Kur'an-ı Kerim'e ve hadis-i şeriflerin özüne aykırı bir takım yeni uygulamalar başlatılmışsa, bunlar haram hükmünü bile alır. Dediğim gibi üzerinde çok konuşulabilecek bir husus. Bu kadarla yetinelim. Böyle bir özet yapmış olalım. İnşallah daha sonra başka hadis-i şeriflerle biraz daha üzerinde dururuz. Muhterem dinleyicilerim, programımızın son kısmında bir menkıbeyle tamamlıyorduk. Bugün de Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyhin misafiri olalım. O daha çok gençken beli iki büklüm olmuştu. Bunu görüp ona, ey Müslümanların imamı, şimdi senin için bu hal, bu yaşlılık alametleri erken değil mi diye sordular. O da kendisine ısrarla sorulan bu soruya topluca cevap vermek için bir gün şöyle anlattı. Benim bir üstadım vardı. Gayet mübarek birisiydi. Ondan ilim öğreniyordum. Ömrü sona erip son demlerini yaşadığı anda ben de başucunda oturmuş onun yanında bulunuyordum. Birden gözünü açıp şöyle dedi. Ey Süfyan, bize ne yapmakta olduklarını görüyorsun değil mi? 50 yıl var ki halka doğru yolu gösteriyorum ve onları Hakk'ın dergahına davet ediyorum. Şimdi beni kovuyorlar ve defol, bize layık değilsin diyorlar dedi. Yani Süfyan ona kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi telkin ettiği halde hocası, üstadı imansız olarak gitti. Ben onun bu halini görünce artık kendi akıbetimden, kendi sonumdan korkar oldum. Bir başka defasında da yine şöyle demiştir. Üç üstada hizmet edip kendilerinden ilim öğrendim. Birinin ömrü nihayete erince Yahudi oldu ve bu hal içinde öldü. Diğeri Mecusi, üçüncüsü Hristiyan oldu. Bu korkudan belime ağrı girdi ve iki büklüm oldum. Muhterem dinleyicilerim, önemli bir kıssa. Hüsn-i hatime, güzel son hepimizin duası, niyazı olmalı. İnsan bir hadis-i şerifte nasıl yaşarsa öyle ölür buyuruyor Peygamber Efendimiz. Elbette insanın samimiyetle neye inandığı, neye bağlandığı belli değil. Sureta biz bir takım şeylerle meşgul oluyoruz. Kendimizi bir takım esaslara, bir takım hayat ölçülerine adamış görünüyoruz. Ama kalbimizde, şuur altımızda, inançlarımızın derinliklerinde neler var, ne besliyoruz, bunu sadece Allah-u Teala biliyor. Biz insanların yanında çeşitli şekillerde kendimizi gizliyoruz. İşte son nefes aslında insanın foyasının ortaya çıktığı, iç yüzünün dışa döndüğü, ne olduğunun belirdiği bir an. Bu yüzden bu dünya hayatında ne yaptığımız, nelerle meşgul olduğumuz, ne kadar samimi olup olmadığımız, işte o turnusol kağıdı olan ölüm anında belli oluyor. Rabbimiz hepimiz için o son anda kurtuluşu nasip etsin. Peygamberler dışında son nefesinde garanti altında olan, imanını kurtarmış kimse yok. Allah'ın koruması altında olan kimse yok. O yüzden her an teyakkuz halinde bulunmalı, kalbimizi, niyetlerimizi, yaptıklarımızı gözden geçirmeliyiz. Allah hepimizin sonunu hayır eylesin. Burada Allah'ın o insana bir kastı, bir düşmanlığı yok. İnsanlar bazen sözleri farklı bir şekilde de anlayabiliyorlar. Bu adam 50 yıl Allah'ın dinine hizmet etmiş, sonra da küfür üzere gitmiş. Bu nasıl bir hayat, nasıl bir ölüm şeklinde. Bu aslında hepimiz için ibret. Bazen de insanlar kötü hal üzere yaşayıp son nefeslerine yakın iman üzere, salih bir hal üzere ölüyorlar. İşin içinde kader sırrı var. İşin içinde her şeyi bilen, kalpleri, niyetleri bilen Rabbimizin ilmi var. Bu konuda çok şey konuşabiliriz ama sonuçta her şey Allah'ın takdirine teslim olmaya götürüyor. O yüzden başkaları hakkında ahkam kesmek, o niye böyle oldu, bu niye böyle oldu diye düşünmek, söylemek yerine insanın kendi özüne, yaptıklarına, niyetlerine dönmesi lazım ve kötü akıbetten, sui hatimeden Allah'a sığınması lazım. İmana ulaşmak Allah'ın bir lütfu, bir ikramı, bir nimeti. O nimete layık olarak yaşamaya çalışmak lazım. Rabbimiz bize de imanı sevdirsin. Küfürden, şirkten, batıldan uzak durmayı kolaylaştırsın. Müslüman olarak yaşattığı gibi, Müslüman olarak rızasına ermiş bir şekilde huzuruna çıkmayı hepimize nasip etsin. Muhterem dinleyicilerim, bu haftada programımızı bu dualarla tamamlamış olalım. Gelecek hafta tekrar görüşünceye dek Allah'a emanet olunuz.